nurpenceresi.com. Hatıralar. Açıklayan Rahmi Erdem.
Maruf bir dostu Profesör Doktor Ayhan Songar. Memleketimizin yetiştirdiği mümtaz ilim adamlarından merhum Profesör Doktor Ayhan Songar Bey ile ilk tanışmamız 1965 yılında oldu. Belimde rahatsızlık vardı. Doktor Sadullah Nutku Bey ile beraber gittik. Merhum Sadullah Bey beni Doktor Ayhan Songar Bey'e Doğu Anadolu'da nur hizmetlerinin aciz bir hizmetkarı olarak tanıttı. Doktor Ayhan Bey, ben Avrupa'ya gidiyorum. Madem ki sen nur hizmetinin bir hadimisin, seni asistanım Doktor Adnan Ziya'lara bırakamam. Benim dönüşümü bekle, seninle bizatihi ben ilgileneceğim dedi. Avrupa seyahatinden dönüşte benimle ilgilendi. Profesör Doktor İsmet Çetin Yılmaz isminde bir meslektaşına fizik tedavi için gönderdi. O zat bana, Ayhan Bey göndermeseydi senin günde 10 liranı alırdım dedi. Benim belime korse tavsiye etti. Bu profesörü başka bir vakitte Profesör Süleyman Yalçın'la görmüştüm. Süleyman Bey, ne olur benim karaciğerimi tedavi et diye yalvarıyordu. Koskoca bir tıp profesörü karaciğerini koruyamamış ve hastalanmıştı. O korseyi 5-6 ay kullandım. Epey faydasını gördüm. Ayhan Bey o tarihte yeni profesör olmuştu. 1926 doğumlu, kuşağının en zeki ferdi kabul ediliyor. Fakülteyle normal süresinden 6 ay evvel bitirmiş olduğu söyleniyordu. O dönem İstanbul Üniversitesi'nde akademik kariyer yapmak çok zor ve çetindi. İstanbul Üniversitesi'nde kök salmış masonik grup, Anadolu'nun inançlı gençlerine yol vermek istemiyorlar, işlerini yokuşa sürüyorlardı. Hasbel kader üniversiteye giren kabiliyetli gençleri de aşırı çalışma temposu içinde adeta sürmenaj yapıyorlardı. İşte Profesör Doktor Ayhan Songar hakkını bu tütücü zümreden söke söke alıyordu. Kendi ifadesiyle Profesör Masar Osman Bey'in mahiyetindeki kadrosuz ve maaşsız günleri başlamıştı. Profesör Masar Osman Bey'in maaşından asistanlarına harçlık verdiği, elbise ve ayakkabı aldığı zor günler. Aksaray'dan Bakırköy'e yaya gidip geldiği, CHP'nin bozuk ideolojileri yerleştirmek uğruna millete sefaleti ve mahrumiyeti layık gördüğü günler. Bugün de hala aynı çizgisini inatla sürdürdüğü acip tecelliler. Profesör Doktor Masar Osman Bey ekseriye sabah namazını Süleymaniye Camii'nde kılarmış. Caminin bahçesinde yakın dostlarımızdan Ekrem amcanın küçük bir çay ocağı varmış. Cami çıkışında Ekrem amcaya uğrar, çay içermiş. Ekrem amca mutat, hoş geldin deli doktoru diye latife edermiş. Bir gün Profesör Doktor Masar Osman dayanamayıp, Ekrem amca sen bana 100 defa deli doktoru desen hiçbir şey ifade etmez. Ama dikkat et, ben sana bir defa deli desem yakanı benim elimden kurtaramazsın demiş. Hakkı amca mecburen susmuş. Masar Osman asistanlarına ruhi rahatsızlık içinde olan hastalara iyi bir karpuzcunun sergisindeki karpuzlara baktığı gibi bakacaksınız diyerek yüz hatlarının önemine dikkat çekermiş. Bunlar da insan, odun değiller. Ağlamak ve gülmek onların zati hastalarıdır dermiş. Profesör Doktor Ayhan Songar Beyefendi ile 20 senelik bir muharefemiz oldu. O yıllarda Anadolu'da üniversite hastaneleri mahdud olup İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerle sınırlıydı. Bu sebepten Anadolu'dan dertli insanlar, büyük ve hazık hekimlerin bulunduğuna inandıkları İstanbul'a geliyorlar, bizi buluyorlardı. Mehmet Fırıncı abi bu hasta sahipleriyle çok ilgilenir, onları doktorlara taşırdı. Onların bu hususiyetini yeterince anlamayan bazı şahıslar ona maalesef Fuzuli İşler Müdürü derlerdi. Doktor Ayhan Songar Bey ile bizi Avukat Bekir Berk tanıştırdı. Balıkesir Lisesi'nde beraber okumuşlar. Lisenin edebiyat öğretmeni, Türk milliyetçisi Necdet Sancar'ın fikirlerine ilgi duydukları için Bekir Berk İstanbul Kabataş Lisesi'ne sürgün edilmiş. Bekir Berk ve Ayhan Songar'ın milliyetçilikleri müsbet milliyetçilik, teavün ve tesanüde netice veren bir milliyetçilik idi. Üstadın tarif ettiği şekilde. Bekir Berk bu çizgide mücadele etmiş, üniversite gençliğine rehber olmuş, kafatasçılara karşı durmuş, onların tasfiyesine çalışmış bir bahadır insan. Doktor Ayhan Songar akademik hayatta kalmış ama insan hayatına hizmeti esas almış, dertlerin ahına cevap vermeye çalışmış, kederli kalplerine merhem sürmeye uğraşan bir tabip hazık. Bekir Berk, Profesör Doktor Süleyman Yalçın, Profesör Doktor Celal Erçıkan gibi gönül dostlarıyla münasebetleri fikir ve mana planında devam etmiş. Alman hükümdarı Kaiser Wilhelm'in Dahiliye kitabını Türkçe'ye tercüme edip tıp fakültelerine kazandıran Doktor Sadullah Bey'i de çok seven, hürmet eden Doktor Ayhan Songar, benim gönderdiğim hastaların yakınlarına Rahmi Bey'i buraya getirmezseniz hastanıza bakmam deyip beni de çağırtırdı. Muayenehanesinde sekreteri beni görünce sertçe hocayı çok meşgul etme diye sıkı sıkı tembih ederdi. Doktor Ayhan Songar Hoca kapıyı kilitler, sekreter duymasın derdi, saatlerce konuşurduk. Ben sohbetin ağırlığına göre hasaten Hazreti Üstad'ı ve Risale-i Nur'ları nazarına verir, nakiller yapardım. Sohbetin koyulaştığı bir anda sözümü keser, 5-10 dakika konuşur, devam edin derdi. Sonra bu tavrının sebebini anladım. Derdi ki, insanın zekası tecrit kabiliyetiyle paralellik arz eder. Yoksa benim derslerimi iyi çalışıp çalışmadığımı kontrol ederdi. Yani hocalığını nazara verir, bir nevi imtihan ederdi. Kendisiyle mülakat yapan gazetecilerin sen nurcu musun suallerine nurcu olmanın öyle kolay olmadığını ama nurcuların yakın bir dostu olduğunu ifade ederdi. Babası merhum Nazmi Bey bir Osmanlı zabitiymiş. Merhum ve meşhur gazeteci, üstadın yakın dostu, bir devrin münafıklarının korkulu rüyası Eşref Edip Bey babasının öz dayısıymış. Bir gazeteciye Türkiye'de iki idealist nur talebesi tanıdığını, birinin Bekir Berk, diğerinin Rahmi Erdoğan olduğunu söylemiş. Bu benim için bir iltifattı. Babası merhum Yüzbaşı Nazmi Bey, İstiklal Mahkemelerinin idama mahkum ettiği bir hoca efendiyi idam edeceklerken mahkeme heyetine bu hoca milli mücadelede büyük hizmetler yapmıştır, bunun şahidiyiz, bu hocayı affedin der. Bu ricayı kabul eden heyet hocanın sehpadan indirilmesini ister, hoca Nazmi Bey'in ayağını öper, sen Hızır mısın diye sorar. Doktor Ayhan Bey'in babası Serezli, yani bir cihette evladı Fatihan, annesi ise Kafkasyalıdır. Doktor Ayhan Bey'in kanaatimce anne tarafından tevarüz ettiği fıtri bir cesareti vardı. Rahmetli Avukat Bekir Berk, Cidde'de ikamet ederken onun Cidde radyosunda yaptığı dini, ahlaki neşriyattan rahatsız olan 12 Eylülcüler, pasaportunun iptalini kendisinin Türkiye'ye getirilip muhakeme edilmesini temine çalışırlar. Bunu duyan Profesör Doktor Ayhan Songar yanına can dostu Profesör Doktor Süleyman Yalçın'ı alıp devrin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Ürüğ'a giderler. Avukat Bekir Berk için şunları söylerler. Paşam, Türkiye'de vatanını seven 5 kişi varsa bunlardan birincisi Bekir Berk'tir. Pasaportunun temlilini rica ederler. Necdet Ürüğ bu ricayı kırmaz ve gereken yapılır. Yine Ayhan Songar'dan dinlediğim müthiş bir hatıra. 12 Eylül'den sonra devrim kara kuvvetleri komutanı Necdet Öztürk'ün yanına gitmiştim. Baktım, Nurcuların mahkumiyetini temin edecek dehşetli bir kanun teklifi hazırlıyor. Konuyu bana da açtı. Nurculara kirayla ev verenlerin dahi ağır cezalara mahkum edilmesini ihtiva eden bu kanun teklifi üzerine kendisine şunları söyledim. Necdet Bey, ben bu cemaati yakından tanıyorum. Bunlar siyasi değil, dini bir cemaattir. O ise yine Asya gazetelerini taramış, oradan aldığı pasajlarla siyasi bir cemaat profili çizmeye çalışıyordu. Sonra vedalaştık ve ayrıldık. Bilahare Genelkurmay Başkanlığı için adeta kesin olan sırasını beklerken, kartvizitini bile bastırmışken, emekliliğini tebellü eden Necdet Orgeneral Necdet Öztürk'ün bir veda yemeği verir. Doktor Ayhan Songar'ı da çağırır. Ayhan Bey bu davete icabet eder. Bir ara Necdet Öztürk'ünü kenara çeker ve şunları söyler. Necdet Bey, sen Hazretin tokadını yedin. O buyurmuş, bütün dünyevi rütbeler habir kapısına kadardır. Bu arada bir hususa atıf yapmakta fayda var. 12 Eylül Askeri İdaresi, Türk Ceza Kanunu 163. maddesindeki cezaları, 141 ve 142. maddelerindeki ağır cezalarla eşitledi. Ceza nispetini 15 seneye çıkardı. Küfrü mutlak içinde anarşiye hesaplanmış, insanlık seciyelerini, medeniyet eserlerini canavar, hayvanlar seviyesine indiren, 50 milyon insanın kanı üzerine kurulan, adına komünizm denilen habis bir rejimin savunucularıyla iman sahiplerini aynı kefeye koyan bir sistem dünyanın neresinde vardır? Halbuki iman, güzel seciyeler vermekle hem merhamet hissini hem de zarar vermekten sakınmak meylini kazandırır. Laikliği ısrarla tarif etmeyeceksiniz. Halbuki kanunsuz suç olmaz, hukukun temel kaidesidir. Risale-i Nur'ların bu asrın fehmine, idrakine hitap eden, din anlayışını tehlikeli bulup memlekette uyanan dini hissiyat ve şuuru bastırmak için onları komünistlerle bir tutup bu iman meşalesini söndürüp kendi yanlış zihniyetinizin devamını temin edeceksiniz. Bu gaflet, dalalet hala devam ediyor. Tedavisi kabil olmayan bir hastalık. Cinnet müstatil insanlar. Bazı okuyucularım diyebilirler ki, Doktor Ayhan Songar'ı bu hizmet ehli, hizmet abidesi ağabeyler arasına niçin koydun? Bize dost olduğu için mi, nur talebesi olduğu için mi? Hazreti Üstad, rıza-i ilahi yolunda zerre yıldız gibi olur demiş. O günün şartları içinde Necdet Öztürk'üne bu sözleri kaç kişi söyleyebilir? Doktor Ayhan Songar'ın aramızda mutena bir yeri olduğuna inanıyorum. Zaten kendisi de Cumhuriyet nesli defolu bir nesildir. Biz buna dahiliz derdi. Biz defomuzu nurlarla tamir ettik. Onlar buna pek imkan bulamadılar. Ama eksiğiyle fazlasıyla bizim dostumuzdu. 26 Mart 1992 yılında Türkiye gazetesinde Hazreti Üstad'ın vefatının seni devriyesinde yazdığı bir makalesinde Hazreti Üstad'ı senakarane tavsif eden Ayhan Bey beni telefonla aradı. Ve ez cümle, bugün beni hariciyede vazifeli bir hanımefendi aradı. Ve dedi ki, Ayhan Bey, bugün gazete almaya biraz geç kaldım. Benim okuduğum gazete kalmamış. Gazeteci, Türkiye gazetesi var, isterseniz vereyim dedi. Ben de aldım. Sizin Said Nursi ile ilgili makaleniz dikkatimi çekti. Okudum, Risale-i Nur eserlerinden temin ettim, namaza başladım, dua edin, başımı da örttüğüm günler gelsin, çok sevinçliydi. Bediüzzaman bizler her ehli imana menfaatli bir hizmette Taksim-ül Mesai kaidesiyle tavzif edilmişiz diyor. Kendisine, hocam, ben bu gençlerle Risale-i Nur okurken yaşımı unutuyorum dedim. Bana sen bu sırrı iyi keşfetmişsin. Bu gençleri bırakma dedi. Bizim vakıfta kalan hukuk mezun olmuş hukukçu gençlerden kendisine iki kişiyi götürdüm. Selçuk Üniversitesi rektörü Halil Cim Bey'i aradı. Ricada bulundu. Onların asistan olmalarına yardımcı oldum. O yıl merhum avukat Bekir Berk'le Doktor Ayhan Songar'ın evine bayram ziyaretine gitmiştik. Kapıdan girer girmez avukat Bekir Berk ağabey şunları söyledi. Merhum muazzez üstadım Bediüzzaman'ın vefatının seni devriyesinde bu muhteşem makaleyi yazan Doktor Ayhan Songar beyefendiyi ziyaret etmek vacipti. Biz de geldik. Ayhan Bey çok mesrur oldu. O sıra telefonu çaldı. Konuştuğu zata çabuk gelmesini söyledi. O zat yarım saat sonra çıka geldi. Ayhan Bey, Bekir ağabeyi o zata tanıttı. Yargıtay hakimlerinden olan o zat, Bekir ağabeyi karşısında görünce elini öpmek istedi. Ve dedi ki, Bekir ağabey, ben Çorum İmam Hatip Okulu'nda okurken, oradaki bir Nur davasında sizi defaatle dinledim. Hayran oldum ve Cenab-ı Hakk'a dua ettim. Ya Rabbi beni de hukukçu eyle ki mazlumların haklarını savunayım. Allah duamı kabul etti. Hukukçu oldum. Mazlumlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Size minnettarım. Evinden ayrılırken bize sarıldı. Ne olur bizi yalnız bırakmayın dedi. Hakikaten yalnız yaşıyorlardı. Cemaat hayatı yaşamadıklarından yalnızdılar. Doktor Ayhan Songar hem entelektüel hem de entelektüalist bir insandı. Memleketimizin dertlerinde çözümünü de biliyordu. Her gün muayenehanesinde sabahlara kadar çalıştığı halde Türkiye gazetesindeki yazılarını hiç ihmal etmez, okuyucularını aydınlatırdı. Günde 3 saat uyuduğunu söylerdi. Psikiyatri ilminde Avrupa'daki geç gelişmeye rağmen Selçuki ve Osmanlı bimarhanelerinde musiki, su sesi, bıldırcın yumurtası ile tedavi metodunu nazara verirdi. Bu vesileyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde musiki ile alakalı bir bölüm ihdas etmişti. Kendisi de klasik Türk musikisine çok hayrandı. Kısık bir sesle muayenehanesinde o ağır eserleri dinlerdi. Profesör Doktor Nevzat Atlı'nın klasik Türk musikisi konserlerini hiç kaçırmazdı. Bir defasında da beni götürdü. 2000 yılında hastalandı. Prostat kanseri olmuştu. Ameliyat oldu. Çapa Tıp Fakültesi'nde yatıyordu. Ziyaretine gittim. Odadaki sehpanın üstünde Hastalar Risalesi ve Cevşenül Kebir yığılıydı. Refikası Doktor Reyhan Songar hanımefendi ziyaretçilere kitapları hediye ediyordu. Türkiye Gazetesi'ndeki son yarısı artık dua zamanı başlığını taşıyor. Allah'ın huzuruna mümin ve muvahhid bir insan olarak çıkmayı ümit ediyordu. 2000 yılının yaz aylarında rahmeti Rahman'a kavuştu. Cenab-ı Hak rahmet etsin, makam cennet olsun, amin. Not: rahmetli avukat Bekir Berk, Fatih'te Akça kliniğinde hasta yatarken sık sık yanına uğrar, ona hayranlıkla bakardı. Bir defasında biz büyük hata yaptık. Bu zatın hastalık dönemini filme alıp öğrencilere göstermemiz lazımdı. İhmal ettik. Bir profesör meslektaşımız kanser olmuştu. Yanına girmeye korkardık. Bizi görünce bu nasıl adalet ki siz sağlam geziyorsunuz, ben kanser hastasıyım der, Allah'a küfrederdi demişti. Bekir Berk'in sabır, metanet, tevekkülüne çok imrenirdi.
Site ve şahıs isimleri muhafaza edilmek şartıyla ticari amaç olmaksızın çoğaltılabilir, dağıtılabilir.